Markos 4. bölüm 13. ayete geldik. İlk ayetlerde tohum benzetmesi verilmektedir. İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı diye okumuştuk. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturduğu, bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağı az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. 12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. İlk 12 ayet böyle diyor. Sonra İsa Mesih bu benzetmeyi açıklıyor. İsa onlara, yani öğrencilerine, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün diğer benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. İkinci, kendisini insanoğlu diye tanıtan İsa Mesih'tir. Hatta bu benzetmeyi anlatırken Tanrı sözünü ekiyordu. Tohum Tanrı sözüdür. Kuşlar şeytanı simgelerler. Kutsal kitapta kuşlar genelde kötüyü temsil eder. Kayalık toprak niteliğinde temsil edilen dinleyiciler baskı ve sıkıntı gelince Tanrı yolunu terk edenlerdir. Bunun arkasında olan bedensel isteklerdir. Birçok insan bedensel isteklerin kendilerini Tanrı'dan uzak tutmasına izin vermektedirler. Niceleri bu şekilde düşmüşlerdir. Dikenler arasına ekilen tohuma gelince yaşamlarında kaygılar, dünyasal sorunlar baş gösterdi ve filizlenmeye başlayan inançları boğulup gitti. Dünyanın kaygısı birçok insanın Tanrı'dan ayrı ve kopuk kalmasına neden oluyor. İyi toprağa gelince bunlar gerçekten de sözü duyup, Tanrı sözünü duyup iman edenlerdir. Bu, inanlılar ürün getirme konusunda ayrımlıdırlar. Bu üç grubun sadece bir teki 100 kat ürün getirmekte. Bu benzetmenin gerçek etkisi var. Getirdikleri ürün farklıdır. Bizim kendimize sormamız gereken sorular şunlardır. Ben nasıl bir toprağım? Yani yüreğim nasıl bir durumdadır? Yol kenarındaki kayalık ya da dikenli toprağa benziyorsam, üstün değerlerden yoksun kalmaktayım demektir. Ama verimli toprak niteliğindeysem, acaba yaşamımda ne kadar ürün vardır? 100 kat ürün verebilir miyim? Tanrı bol ürün ile yüceltilir. İsa benzetmelerine devam edecektir. öğrencilerine bunu kendisi bildirmişti. Onlara daha önce siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz demiş ve şöyle devam etmişti. Öyleyse bütün diğer benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Onlara kandili tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler? Kandilliye koymak için değil mi? Dedi. Gizli olan ne varsa açığa çıkarmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. Markos 4, 21-22. Ayetler. Şimdi Tanrı egemenliğinin aynı ama bir açıdan bir başka özelliğini konu ediyor burada ise. Daha başında verdiği vaazda bu özelliğe kısaca değinirken, ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan babanızı yüceltsinler demişti. Tanrı egemenliğinde gizli kapaklı şeyler yoktur. Az önce ise benzetmelerle konuşmakla Tanrı gerçeğini bazı kişilerden gizlemiyordu. Tam tersine gerçeklerin açığa çıkarılması gerektiğini vurguluyordu. Önceki benzetmede görmekten ve duymaktan söz etti. Bu ikinci benzetmeyle aynı düşünce akımını sürdürüp biraz daha açıklıyor. Kandil, tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına konulmak için getirilmez. Böyle iş olur mu hiç? Bunun hiçbir anlamı olmaz. Bir benzetmede ruhsal gerçek kısa bir süre için gizlenmiş olabilir ama sonunda aydınlığa çıkarmak için gizlenmiştir. Tanrı'nın gerçeği ışık gibidir. Gerçek eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Karanlıkta en zayıf ışık kaynağı bile görülebilir. Gerçek de böyledir. Kısa bir süre benzetme içinde saklanabilir ama bu durum gerçeğin ortaya çıkarılmasını teşvik eder. Basit bir örnek verilecek olursa define arayanları gösterebiliriz. İnsan bazen gözünün önünde olanı göremez. Eski bir harita, birkaç gizli işaret hemen merak uyandırır. Kişiyi define aramaya sevk eden işte bu meraktır. Benzetmelerle İsa dinleyicilerinin merakını uyandırmaya çalışıyor. Ancak gerçeği gören kişinin göstereceği tepki önemlidir. Dünyanın ışığı diye betimlenen İsa, yeryüzüne gelinceye kadar insanlar karanlıktaydı. O gelince ışık parladı. Beraberinde getirdiği ve çarmı üzerinde ölmesiyle sağladığı ışık bugün hala parlamaktadır. Nasıl? Sevinç getirici haber, müjde niteliğinde. Bugün de milyonlarca insan ruhsal karanlık içinde bocalayıp durmaktalar. Ama buna gerek yoktur. Müjdenin ışığı şu anda bile her yoldan insanlar üzerine parlamaktadır. Bu ışık gizlenemez. Burada bize kandil ve ona ilişkin eylemin benzetmesi sunuluyor. Işık sorumluluk yaratıyor. Gerçeği edinen insan eyleme geçmeli. Bize verilen ışık miktarına göre sorumlu tutulmaktayız. Işık aldığımızda bu bizim yaşamımızda parıldar. Sizin değerli dostum, o ışığa verdiğiniz yanıt çok önemli. Gerçekten sen ve ben müjdenin ışığı bize gelinceye dek karanlıktaydık. İnsanın sadece zayıflığı ya da bilmezliği nedeniyle günahlı olduğu kanısındayız. Elçi Paulus ise insanın Tanrı'yı tanırken onu Tanrı olarak yüceltmediğini açıkça belirtir Romalılar 1. bölümde. İnsan isteyerek günah işler. Evet, insan isteyerek günah işler. Hepimiz bu türdeniz. İçeri giren ışık da bir sorumluluk yaratır. Bizler kayıp insanlarız. Işığı kabul etmezsek, yani Rabbi kurtarıcıyı kabul etmezsek kayıp durumda kalırız. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kim de varsa ona daha çok verilecek. Ama kim de yoksa kendisinden olan da elinden alınacaktır. Markos 4. bölüm 23-25 ayetler arası. Tanrı'nın sözünü dinlerken her birimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. İsa'yı dinleyen bazıları gibi bu söz çok çetindir deyip sözlerden anlam çıkarmayı bir kenara atabiliriz. Bunun bize hiçbir yararı olmaz sanıyorum. daha olumlu bir yaklaşımı seçebiliriz. Yüreğimizin anlayış kapılarını açması için Rab'den dileyebiliriz. Mesih İsa'nın şahsında Tanrı hem gizlidir hem de açıklanmıştır. Belki de bunu bir ikilem olarak göreceksiniz ama ikilem Tanrı'dan kaynaklanmaz. İnsanın kendisindedir. Tanrı'yı gerçek kişiliğinde tanımak istemeyen için o gizlenmiştir. Öte yandan Tanrı'yı tüm yüreğiyle arayana kendisini Mesih'in kişiliğinde tümüyle açıklamıştır Tanrımız. Tanrı sözüne nasıl tepki göstereceksin? Rab bizden olumlu hareket bekler. İşte burada bir hareket var. Tanrı bu hareketi istemekte. İman, değerli dostum, harekettir. İman Tanrı'nın söylediklerine göre harekettir. Bugün aslında buna ihtiyacımız vardır. Bunu şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bir tren ya da uçak biletiniz varsa bu bilete sahip olduğunuza olan imanınıza göre hareket etmelisiniz. Bir uçağın ya da trenin hazır olduğuna ve sizi tam istediğiniz yere götürmeye hazır olduğuna iman etmelisiniz. Ne var ki tren istasyonunda ya da hava alanında oturup buna iman etmek sizi varacağınız yere götürmez. Uçağa ya da trene binmek için yeterince imanınızın olması gerekir. Bir hareket olması gerekir. İşte bu iman etmenin anlamıdır. Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur uyur, gündüz olur kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağını salar. Çünkü ürünü biçme zamanı gelmiştir. Markos 4, 26-29 ayetler arası. İsa'nın bu benzetmesini yalnız Markos kaleme aldı. Benzetme yine Tanrı'nın egemenliği hakkındadır. Daha önce Tanrı'nın egemenliği ile göklerin egemenliği arasında bir ayrım olduğunu açıklamıştım. Tanrı'nın egemenliği evrensel bir yetkiden söz eder. Göklerin egemenliği ise Tanrı egemenliğinin dünyayı ilgilendiren yönüdür. Rab İsa Mesih bu benzetmesinde tohumun toprakta nasıl geliştiğinden söz eder. Çağımızın ilerlemiş bilim dallarına rağmen bugün hala tohum nasıl gelişip bitki şeklini aldığını tam olarak açıklayamaz. Yaşam gizi, insanlarda ve hayvanlarda olduğu gibi bitki dünyasında da bir sırdır. İlkbahar şaşırtıcı biçimde bu gizin, bu sırrın güzelliğini sergiler. Ağaçların dallarında beliren tomurcuklar, bahçelerde, tarlalarda açan çiçekler aynı sırrın şarkısını söyler. Bunların nasıl olduğunu bilmeyiz ama içimiz açılır. Ekin zamanı geldi mi çiftçi büyük umutlarla tohumlarını saçar. Tohumlar nasıl filizlenecek, nasıl bitki olacak diye düşünmez, umurunda değil. Umutla hasat zamanını bekler. O beklerken hiç kimsenin anlamadığı yaşam gücü yer altında çalışmakta, ekilen tohumu bitkiye dönüştürmektedir. Tanrı'nın egemenliği de buna benzer şekilde bilmediğimiz ruhsal bir güç ile çalışır ve gelişir. Tanrı'nın insan yüreğinde inayetiyle oluşturduğu değişimdir bu. İncil buna lütufla ya da inayetle büyümektir. Tohum ekildikten sonra büyütme işi Tanrı'ya aittir. Pavlos bu konuda sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe kadar bitireceğine güvenim var diye her imanlıya güvence vermektedir. Tohumu saçan adam gece olur uyur, gündüz olur kalkar, tohumun nasıl büyüdüğü konusunda tümüyle habersiz bekler. Benzetme yeni ve sonsuz yaşam hakkındadır. İsa bu konuda kendisine bir akşamüstü bir soruyla gelen Yahudi din önderlerinden biri olan Nikodimos'a şöyle demişti. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan her adam da böyledir. Tohum yeni yaşamın başlangıcıdır. Nasıl filizlendiği bilinmediği gibi nasıl geliştiği de bilinmez. İşi yapan Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'nın egemenliğinde lütuf gibi birçok ilkeler doğal anlayışımıza ters gelir. İsa insan anlayışını ruhsal konulara çekmek için benzetmelerle açıklamasına devam ediyor. İsa sonra şöyle dedi: Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tüm tohumların en küçüğü olmakla birlikte ekildikten sonra gelişir, tüm bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki gökte uçan kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa Tanrı sözünü halka dinleyebildikleri ölçüde buna benzer birçok benzetmeyle anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı. Markos 4:30-34 ayetler arası. Tohum ilkesi sürdürülüyor ama İsa bu kez ilginç bir tohumdan, hardal tanesinden söz eder. Bazıları hardal bitkisinin dal budak salması, göğün kuşlarına gölge sağlayacak kadar büyümesi anormal bir şeydir diyor. Tabii ki doğal bir gelişim olamaz bu. Burada Hristiyanlığın dışsal büyümesi simgelenmektedir. Büyük organizasyonlar, büyük kiliseler, dev programlar ve benzeri gibi hepsini kutsal ruh değil de insansal çaba büyüttü. Dallardaki kuşlar bile iyi değil. Bunlar şeytanın benzetmesidirler. Etiyopyalı bir hadım çölün ortasında müjdeyi duyar, İsa Mesih'e iman eder ve sonra ülkesine döner. O kadar sevinçli ki bulduğu yeni yaşamı herkes ile paylaşır. Kısa bir süre sonra yüzlerce hatta binlerce yurttaşı Mesih'e iman etmiş olur. Bu durum hardal tanesine benzemiyor mu? Böyle de düşünebiliriz. İsa'nın benzetmelerini yorumlarken tabii ki dikkat etmeliyiz. Benzetme bir bütün olarak ve ele alınan konu kapsamında yorumlanmalıdır. Benzetmenin dile getirildiği zamana, İsa'nın dinleyicilerine ve yakın bir gelecekte yer alacak olan olaylara bakarsak, İsa'nın bu benzetmesi daha iyi anlaşılacaktır. Öyleyse hardal tanesi benzetmesinin açıklanışı nedir? Tanrı'nın egemenliği hakkındadır. O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu kayıkla götürdüler. Yanında başka kayıklar da vardı. Bu sırada büyük bir kasırga koptu. Dalgalar kayığa öyle saldırıyordu ki kayık neredeyse suyla dolmuştu. İsa kayığın kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, "Öğretmenimiz, batıyoruz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. "Göle sus, sakin ol," dedi. Rüzgar dindi. Ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, "Neden bu kadar korkaksınız? İmanınız yok mu?" dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, "Bu adam kim ki? Rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor," dediler. Markos 4:35-41 ayetler arası. Onları korkutan neydi biliyor musunuz? Onları korkutan fırtınanın çetin olması değil de fırtınanın hemen kopmasıydı. Rüzgar dindi ve ani bir suskunluk ortalığı sardı. Bu mucize o kadar harikaydı ki bu adamlar bundan korktular. Buradan harika bir ders alabiliriz. Ona, yani İsa Mesih'e yaklaşalım. Onu daha iyi tanıyalım diye bize yaşamın fırtınalarını gönderir. Rab, kurtarıcım, öncülük et bana. Yaşamın fırtınalı denizinden geçerken önümde bilmedik dalgalar, görünmeyen kayalar, tehlikeli yerler, yön ve pusula sende. Rab ise kurtarıcı, öncülük et bana. Onları en çok korkutan fırtınanın çetin olması ve batma tehlikesi değildi, onları gerçekten korkutan İsa'nın gerçek kişiliğiydi. Tabii ki bu fırtınada biraz korktular. Ama İsa'nın gerçek kişiliği karşısında aslında dehşete düştüler. Bir kişi kalkıp rüzgara "Sus, sakin ol," diye buyuruyor ve rüzgar hemen kesiliyor, diniyor. Bu kadarla kalsaydı korkmazlardı. Kendi tecrübemizden biliriz ki fırtınalı bir günde rüzgar dinse bile denizin dalgaları kabarmaya devam eder. Ancak rüzgar dindikten uzun bir süre sonra dalgalar yatışır. Bu olayda ise İsa yalnız rüzgara değil, göle de sus, sakin ol dedi. Rüzgar dindi ve göl süt liman oldu. İşte onları korkutan bu üstün yetki ve güçtü. Onlar hayal güçlerinin sınırını zorlayan bir kişilikle yüz yüzeydiler. Adını bile ağızlarına almaktan korktukları Tanrı'nın önünde korkudan titriyorlardı. Bu olay İsa Mesih'i doğanın efendisi olarak gösterir. Tanrı'nın egemenliği yalnız ruhsal bir kavram değildir. Fiziksel dünyayı ve evreni yürüten güçleri de içine alan gerçek egemenliktir. Kutsal yazılar bize İsa'nın Tanrı özünden olduğunu açıklar. Öz varlıktan Tanrı olduğunu. O gerçekten Tanrı özünden ise doğa üzerinde yetki sahibi olduğuna şaşmamalıyız. Burada yalnız hastalara şifa veren, ölüleri dirilten Mesih değil, rüzgarı ve yeryüzünün tüm sularını yaratmış olanın yarattıkları üzerindeki yetkisini görmekteyiz. Rüzgarın ve dalgaların hemen buyruğuna boyun eğmesi, Mesih İsa'yı göksel yaradan ve kurtarıcı olarak beyan eder. Biz de öğrenciler gibi kaç kez yaşamın fırtınalarında Rab batıyorum aldırmıyor musun diye Rab'be haykırdık değil mi? Ama bilmeliyiz ki tüm güç ve yetki Rab'bin elindedir. Gölde kopan fırtınanın sonunda öğrenciler İsa'nın kim olduğunu biraz daha iyi anladılar. Bazen Rab onu daha iyi bilelim diye yaşamımızdaki fırtınalara izin verir. Unutma kardeşim, o senin ayaklarını sarsılmaya bırakmaz, seni koruyan uyuklamaz ve uyumaz.